Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, yeni bir haftada yeni bir İslam şehriyle huzurlarınızdayız. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün programımızda İslam şehrinin biraz insanlarda uyandırdığı çevre bilincine ve dünyadaki çevre bilinci, insanların aldığı bu pozisyonun temellerine inmeye çalışacağız. Malumunuz olduğu üzere son yıllarda çevre temizliği, çevreyi korumak, ekolojik dengeye zarar vermemek gibi konulara basın yayın organlarında çok sık yer verildiğini ve çokça vurgu yapıldığını görüyoruz. Toplumda ise vurgulanan bu hususları hayata geçirebilmek için dernek, vakıf gibi sosyal oluşumların meydana getirildiğini görüyoruz. Bu organizasyonlar insanların dikkatlerini konuya yoğunlaştırmak, İnsanlarda bir çevre bilinci oluşturmak için çeşitli faaliyetler yapıldığına da şahit oluyoruz. Hayatta insanı motive eden, haddi zatında ve yapması gereken işleri onun için kolaylaştıran pek çok dinamik var. İnsanı motive eden ve en önemli unsurlardan biri din. Bu faaliyetleri yaparken dini motivasyondan yararlanmak insanların işlerini kolaylaştırıyor. Buna bağlı olarak dini kaynakların mezkur konu hakkında söylediklerini ortaya koymak, insanımızın bu hususlarda daha duyarlı davranmasına yardımcı olacak. Biz de bugün bu kaynakların söz konusu çevre bilinci, çevre ahlakı gibi konularda neler söylediğine bir bakış atacağız, bir projeksiyon sunmaya çalışacağız. Kıymetli dinleyiciler, evrendeki varlıklar birbirleriyle bağlantılı hiyerarşik bir düzeni meydana getiriyor. En küçük ve en az karmaşık birimler kendilerinden daha büyük ve kompleks üst sistemlerle etkileşim içinde çalışıyor. Her düzeydeki birim kendi içinde dinamik bir bütün, fakat üstündeki veya altındaki birimlerle bağlantısı olmaksızın varlığını da düşünmek imkansız. İnsan da tabii varlığı itibariyle bu sistemin bir parçası, ancak psikolojik varlığı ve kurduğu sosyal oluşumlarla diğer varlıklardan farklı bir yapıya ve şuur düzeyine erişiyor. Tabii bu ilişkinin ötesinde diğer varlıklarla bilinçli bir ilişkiye de girdiğini, bilinçli bir iletişim halinde olduğunu da söylemek lazım. Kısacası bizler kurulu bir dünyaya doğmakta, fakat sosyal hayatın ürettiği bir bilinçle doğal çevremizle ilişki içine giriyoruz. Çocukluktan itibaren gerek ailemiz ve gerekse yakın sosyal çevremizden aldığımız düşünce ve davranış tarzıyla tabii çevremize yaklaşıyoruz. Sosyal çevremizin görmediği veya görmezden geldiği pek çok şeyi biz de görmüyoruz. Normlara uymak, mahalle baskısı, normalleşme, aynileşme, benzeşme gibi birçok felsefenin, birçok aslında kavramın üretildiğini, altlarının doldurduğunu da biliyoruz. Ama işte farkına varmamız ve korumamız gereken birçok şey olmasına rağmen, birçok şey olmasına karşın çoğunlukla bunların farkında bile değiliz. Çünkü bunları ya biz kurmadık ya da her gün göre göre bir alışkanlık kazandık. Olumsuzlukları da görerek alışkanlık kazanıp reflekslerimizi kaybetmiş oluyoruz. Her an teneffüs ettiğimiz havanın, ışık ve ısısına muhtaç olduğumuz güneşin, havamıza oksijen üreten ve bize psikolojik bir haz veren yeşilin, içimizi açan berrak mavi gökyüzünün, zümrüt yeşili rengiyle insanları kendine çeken denizin varlığını ancak bunlar olmadığı zaman ya da kullanılamaz hale geldiğinde fark ediyoruz. Fark ediyoruz da insan için ne büyük bir değer olduklarını o zaman anlıyoruz. Halbuki Kur'an-ı Kerim yeryüzü ve gökyüzündeki canlı, cansız bütün varlıkların belli bir ölçü ve dengeye göre yaratıldığını beyan ediyor. İnsanın tabiattan faydalanma esnasında bu ölçü ve dengeyi bozmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Ölçülü ve dengeli biçimde tabiatla ilişki içine girmek, insan türünün mümkün olan en uzun sürede tabiattan faydalanması sonucunu doğuracak. Başlangıcından itibaren kıyamete kadar insanlık tabiatta olanı kullanacak, ondan faydalanacak ve hayatı için gerekli olan şeyleri elbette ki ondan çıkaracak. Ancak tabiattaki maddelerden bir kısmı hemen kullanıma uygun olmasına rağmen pek çok maddenin ham madde şeklinde bulunduğunu ve kullanıma uygun hale getirilmesi için bir takım işlemlerden geçmesi gerektiğini biliyoruz. İşte bu ham halde bulunanlar üretim mekanizmalarından geçirilecekler ve kullanıma uygun bir pozisyona, kullanıma uygun bir duruma getirilecekler. Bu yüzden insan ihtiyacı olan pek çok şeyi üretmek zorunda. Ama üretme aynı zamanda tabiatta olanı tüketmek demek. Bu yüzden tüketirken olduğu kadar üretirken de dikkatli olmak gerekiyor. Ortaya çıkan tüm tahribat bir eser. Tabiatta bir tahribat var. Bir dinamik olarak İslam'a yaslandığımızda ilk olarak İslam, Müslümanlara bütün varlıklara saygı duymayı, onların hayat hakkına ilişmemeyi öğretiyor. Çünkü her Müslüman 7 kat gök, yeryüzü ve bunlarda bulunan varlıkların Cenab-ı Allah'ı tesbih ettiğini biliyor. Onu övgüyle tesbih etmeyen hiçbir şey olmadığını da biliyor ve bu inancı taşıyor. Buradan hareketle Müslümanların çevreyi sorumsuzca tahrip etmeyeceğini, edemeyeceğini, tabiatı bilinçsizce kullanmayacağını, kullanamayacağını söylemeliyiz. İkinci olarak Müslüman bir insan kendisinin Allah'ın isimlerine mazhar olduğuna, bu isimlerin kendisinde tecelli ettiğine inanır. Allah'ın isimlerinden bir tanesinin Kuddüs olduğunu biliyoruz. Kuddüs, mukaddes, temiz, pak olan demek. Bu ismin bir tecellisi olarak Yüce Rabbimiz yeryüzünde sürekli olarak meydana gelen tabii kirlenmeleri kurmuş olduğu ekolojik sistemle sürekli olarak temizliyor. Her mevsim ölen binlerce hayvan, kurumuş bitki artıkları istihaleye, kimyevi bir değişime tabi tutuluyor ve temizleniyor. Ayrıca rüzgarlar vasıtasıyla yeryüzü adeta süpürülüyor ve yağmurlarla yıkanıyor. Bu noktada Müslüman Kuddüs isminin bir yansıması olarak kendisini ve çevresini temiz tutması gerektiği inancıyla hareket eder ve üzerine düşeni yapar. Ayrıca Müslümanın Allah'ın ahlakıyla ahlaklanması gerektiğini öğütleyen bir kutlu söz, bir kelam-ı kibar vardır. Bu konu bağlamında düşünülecek olursa, çevre bilincine sahip olma ve çevre kirliliğinin önüne geçmenin de Allah'ın ahlakıyla ahlaklanma olarak değerlendirilmesi lazım. Şimdi çevre tahribatı meselesinin ilk ortaya çıkışı da İkinci Dünya Savaşı'dır. Halbuki işte Kur'an-ı Kerim'in bu öğütlerine, bu öğretilerine, bu kutlu sözlerin öğretilerine, yönlendirmelerine baktığımızda bunun insani bir bilinç olarak kuşatılması lazım. Öyle kurgulanması, insani bir bilinç tarafından kuşatılması lazım olduğunu fark ediyoruz. Halbuki bu tahribatla alakalı ilk bilinç çalışmaları İkinci Dünya Savaşı sonrasına rastlıyor. Ancak ilk çevreci hareketlerin 60'lı yıllarda, esas yoğunluk ve büyüklük itibariyle 70'li yıllarda ortaya çıktığını görüyoruz. Bütün bu çevreci hareketlerin ve protestoların niteliğine bakıldığında olayın ahlaki boyutundan çok aslında teknoloji ve aşırı sanayileşme sorunu olarak ele alındığı görülür. Bu nedenle alınacak bazı yasal ve teknolojik önlemlerin veya daha az teknolojinin kullanılmasıyla sorunun çözüleceği sanılıyordu. Çevreci hareketlerin aynı dönemde siyasallaşmasının ve güçlenmelerinin de yine bununla ilgisi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 80'li yıllarda çevre sorunları olarak adlandırılan ve sadece doğal dengeyi değil, gerekli önlemler alınmadığı takdirde başta insanın bizzat kendi hayatı olmak üzere tüm yaşamı tehdit ettiği ileri sürülen ekosistemdeki bazı sorunların daha derin boyutları üzerinde durulmaya başlandı. Yeni bir ahlak felsefesi geliştirmeye çalışan filozoflara göre çevre sorunlarının kaynağını çevreye yönelik davranışlarımızı yönlendiren, evrene, insana, insanın evrendeki yerini, yaşamın anlamına ilişkin temel felsefi inançlarımız oluşturuyor. çevre ahlak ilişkisi ve bu bağlamda ifade edilen çevre ahlakı yeni bir konu. Ahlak felsefesinin de bir alt dalı olarak anılıyor. Tabii bu pozitif bilimler veya pozitivist ahlakın akabinde ortaya çıkmış bilim sınıflandırmasına göre böyledir. Bu yeni bir ahlak sistemidir ve çevre ahlak ilişkisi bu bağlamda ifade edilen yeni bir konudur ve ahlak felsefesinin bir alt dalı olarak ele alınmaktadır. Dünya çapındaki çevre tahribatı meselesinin ortaya çıkması ve insanın bunların üstesinden gelme çabaları çerçevesinde ortaya çıktığı söylenebilir. Bu bakımdan kendisinden önce ortaya çıkan tıp ahlakı, iş ahlakı ve bunun gibi pratik ahlak kurallarına benzemekle beraber konuyla ilgili tartışmaların tarihi oldukça yeni. Felsefecilerin konuyla ilgilenmesi ve çevre ahlak ilişkisiyle alakalı ilgili tartışmalara katılmaları, konuyu felsefi ve eleştirel olarak ele almaları ise daha da yeni. Felsefe ve felsefeciler çevre sorunlarıyla ilgilenmekte geciktiler. Ancak 80'li yıllarda çevre sorunları olarak adlandırılan ve sadece doğal dengeyi değil, gerekli önlemler alınmadığında biraz önce ifade ettiğimiz gibi insanın bizzat kendi hayatını, tüm yaşamı tehdit ettiği ileri sürülen bu problemler, bu tahribat meselesi daha derin boyutları üzerinde durulmaya başlanmasının gerekli olduğu inancı hasıl oldu. Özellikle 80'li yıllardan sonra ve yeni bir ahlak felsefesi böylece ortaya çıktı. Böylece ilk defa insan-tabiat ilişkileri, insanın doğaya karşı tutum ve davranışlarının ahlaki boyutu vurgulanmaya başlandı. İnsan-tabiat ilişkilerinin boyutları anlaşılmadan, bu boyutun mevcut sorunların ortaya çıkmasındaki etkileri tartışılmadan ortaya atılacak çözümlerin pek tutarlı ve yararlı olmayacağı açık. Hatta daha çok bilim ve daha çok teknolojilerin ekonomik olarak da ek yükler getirdiği ileri sürülerek zaten sınırlı kaynakları olan dünyamızın geleceği açısından konuyla ilgili ahlaki boyutun vurgulanmasının daha pratik ve makul olduğu açık bir şekilde görülüyor. Hasılı kelam, yeni bir felsefe modeline karşı kadim, ilk insandan bu yana Cenab-ı Allah'ın isminin tecelli ettirilmesi konusunun bir açılımı olarak çevre bilincinin insanlarda, özellikle Müslümanlarda oluşturulmaya çalışılması, bunun bir şiar edinmesi bir tarafta ve bir tarafta da yeni başlayan 1980'li yıllardan sonra felsefi bir takım öğretiler geliştirilmeye çalışılması, bununla alakalı çözümler üretilmeye çalışılması söz konusu. Çevre sorunlarının dünya çapında bir bunalım haline gelmesi ve insanlığın geleceği için bir tehdit oluşturması üzerine sorunun tüm bu boyutları vurgulanmaya başlandı. Tabii teknik bir çözümlemenin nihayetinde ortaya çıkan bir tahribatın ve insana da rahatsız eden bir tahribatın yine teknik ve teknoloji kullanmak suretiyle alt edilebileceğini düşünmek, olayın ahlaki boyutuna hiç değinmemek büyük bir problemdi. Yaklaşık 40 yıldır, 37 yıldır işte üzerinde çalışılan bir konu olduğunu görüyoruz. Ama bunların hepsini yanlış bir yerde aradıklarını da söylemek lazım. Çok insan merkezli düşündüklerini, özellikle dünyadaki hakim bilim camiasının, bu konuyla alakalı çalışanların hep insan merkezli düşündüklerini, halbuki merkezde insanın olmadığı, merkezde bir arz var ve arzı imar etmek, düzeltmek üzere yaratılmış bir insan var. Ve bunun bu şekilde bilinmesi, bu şekilde anlaşılması gerekiyor. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bir İslam şehrinin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir haftada yeni bir programla huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız.